Ayrım 5, sayfa 47. Aydınlık bir kış sabahı. Işıklar içinde bir kış günü yaşıyor İstanbul. Neredeyse ılık, ısıtan bir güneşin beklenilmeyen sıcaklığını hissederek arka sokaklarda yürüyorum. Bu sokaklar benim için hayallerle ve hayaletlerle dolu. Birçoğunun aksine hayaletlerden korkmam, aksine severim onları. Artık kaybetmiş olduklarıma hala sahip olabilmemi, onlarla konuşabilmemi, onları özleyebilmemi sağlarlar. O kadar çoklar ki, bu sokaklar kaybettiklerimle dolu. Buralarda gezinirken yıllar içinde ne çok insanı düşündüm. Birçoğu artık ne bir hayal ne de bir hayalet, yoklar. Kaybedince kaybetmiyorsun belki de. Bir gün unuttuğunda, yüzünü hatırlamadığında, adını söylemek için de bir kıpırtı yaratmadığında kaybediyorsun onları. Unutmak kaybettiriyor. Bir köşeyi döndüğümde, güneşi kesen yüksek bir binanın gölgesinde kalan bir bahçede yan yana iki portakal ağacına rastlıyorum. Bu sokaklarda ilk 10 yıl önce portakal ağacı gördüğümde, bir bahçe duvarına oturup seyrettikten sonra bir yazı yazdığımı hatırlıyorum. Yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde duran, dallarının ucunda parlayan turuncu yuvarlaklarıyla sihirli gibi gözüken, koyu yeşil yapraklı bu ağaçlar, ben de hep onları anlatma isteği uyandırır. Sevdiğim görüntüleri uzun uzun anlatmayı, eskilerin deyişiyle tasvir etmeyi de severim ben. Gözlerimin önünde var olan bir ağacı, bir manzarayı, güzel bir akşamüstünü onları görmeyenlerin zihinlerinde de var etmeye uğraşmak, minik ve çaresiz harfleri yan yana dizerek bir portakal yapmak, bir ağaç yapmak, bir çağlayan yapmak, İnsana bahşedilmiş en büyük hazlardan biri gibi gelir bana. Bunu düşündüğümde ünlü İtalyan yazarı Calvino'nun ölmeden 2 yıl önce yazdığı o acıklı cümle belirir içimde. Uzun zamandır artık yaşayamayan ve yararsız kabul edilen bir yazın alıştırmasını yeniden değerli kılmak istiyorum. Tasvir. 20. yüzyılın en önemli yazarlarından kabul edilen, savaşta direniş hareketine katılmış, daha sonra Komünist Parti'ye girmiş Calvino'nun bu cümlesinde güçlü bir isteğin ve iç burkan bir esaretin izlerini görürüm. Sadece onun değil birçok yazarın esaretini şu 3 kelime vurgular. Yararsız kabul edilen. Çağımız yazarlarının çoğu bu yararsızlıktan kaçınır. Edebiyatın da aynı hayat gibi yarar ve yararsızlık anlayışı üzerine bina edilmesi ise beni hep şaşırtır. Hangi insanların hangi ölçülere göre yararlı ve yararsız bulduklarını hep merak ederim. Yararsız olanlar gereksizdir de. Hayatımızdan yararsız ve gereksiz olanları çıkarttığımızda geriye ne kalacak? Yararlı ve gerekli olanlarla hayattan, yaşamaktan yeterince zevk alabilecek miyiz? Yoksa hiçbir zaman bir biçime girmeden bir duman gibi salınan haz, varlığını yararsız ve gereksiz olanlara mı borçlu? Bunun en iyi cevabını çocuklar biliyor bence. Onlar her zaman yararsız ve gereksiz olanları seviyorlar. Hayatımızın en eğlenceli çağının çocukluk olmasıyla çocukların tercihindeki bu muhteşem sapkınlık arasında bir ilişki mi var acaba? Büyüdükçe hayatımızdan yararsız ve gereksiz olanları ayıklayacak bir akla kavuşmamız, eğlencemizin azalmasında, omuzlarımızda tatsız bir ağırlık hissetmemizde, ruhumuzun cildimiz gibi kırışmasında, zihnimizde tat almamızı zorlaştıran bir şaşılık belirmesinde önemli bir rol mü oynuyor? Niçin çocuklar daha çok eğleniyor ve siz niye o kadar eğlenemiyorsunuz? Sorumluluklar diye cevap verdiğinizi duyabiliyorum. Ah o sorumluluklar, yararsız ve gereksiz, her şeyi hayatınızdan atmaya sizi zorlayan, o zavallı sorumluluklar. Yararsız kabul edilen tasvirleri yazılarından çıkartıp atan yazarlar da bunu sorumluluklarından mı yapıyorlar acaba? Sorumlulukları yüzünden hayatından bütün yararsız şeyleri çıkartmış birinin, köklerine kurt vurmuş bir ağaç gibi kurumuş, kireçlenmiş, eğlenemeyen ve eğlenmek için ölesiye bir istek duyan ruhunu tasvir etmek, onun duygularını, o duyguların aklıyla çarpışmasını anlatmak bir yazar için sorumsuzca bir davranış mı olur? Aklımızın yararlıyı ve gerekliyi belirlemekteki büyük kudretiyle karşılaştırıldığında fevkalade hoppa kalan, belirsizlikler içinde kıvranan, aynı anda birbirinin zıddı iki şeyi aynı güçle isteyebilen, anlaşılmaz ve anlatılması zor duygularımız yararsız mı gözükür bize? Bir sevdiğinize öğüt verdiğinizde ona duygularına mı yoksa aklına mı uymasını söylüyorsunuz? Sizi aklın daha uygun bir yol gösterici olduğuna inandıran nedir acaba? Hiç aklınıza uyarak mutlu oldunuz mu? Hayatınızda aklınızın önderliğinde mutluluğa ulaştığınız bir örnek var mı? Daha zengin, daha huzurlu, daha güvenli bir hayata akıl sizi götürebilir belki. Ama mutluluğa? Mutluluğun yolunu akıl gösterir mi size? Kendinizden daha fakir birini sevdiğinizde, bir çılgına ya da bir oynağa aşık olduğunuzda aklınız size ne diyor, duygunuz ne diyor? Hepimiz biliyoruz ki bir çılgını ya da oynak bir kadını sevmek hem yararsız hem gereksizdir. Ama genellikle onları severiz. Aklınız onları reddeder, duygularınız onları ister. Ne yapacaksınız? Şimdiye kadar ne yaptınız? Aklınıza uyduğunuzda mutluluğunuzu kaybedeceksiniz. Duygularınıza uyduğunuzda ise bir mutluluk parlamasından sonra büyük bir ihtimalle üzüntü gelecek. Aklınız size daha sonra yaşanabilecek olanları hatırlatarak yararsız davranışlardan kaçınmanızı söyleyecek. Güvenli ve huzurlu bir hayatın yolunu gösterecek. Daha sonrayı düşündüğünüzde aklınız ne kadar haklı ama ona uyduğunuzda şimdi yaşanabilecek olanların hepsini yitireceksiniz. Akıl şimdiyi öldürür. O hep daha sonrasına bakar. Duygular ise şimdiyle ilgilidir. Daha sonrası için şimdiden vazgeçmekle şimdi için daha sonrasından vazgeçmek. Yararsız ve gereksiz her şeyi bu arada duygularınızı da hayatınızdan çıkarıp şimdi siz yaşayabilirsiniz. Birçok insan da böyle yaşıyor herhalde. Peki ama o yaşanmayan şimdiler, yok farz edilen istekler ne olacak? Kayıp mı olacaklar? Bir insanı kaybedeceksiniz belki ama duygular kaybolmayacak. Bir mermer lahit gibi duygularınızın üstünü örttüğünüz aklınızın altında gizli bir hastalık gibi yaşayacaklar. Mana veremediğiniz tuhaf kederlerle çıkacaklar ortaya. Yararsız ve gereksiz duygular. Bu duyguları anlamak, onların kapalı bir kutudaki radyumlu bir böcek gibi garip ışıklar saçarak yaşamasını, radyoaktif salgılarıyla bütün ruhunuzu, hatta çok sevdiğiniz aklınızı zehirlemesini anlatmak da yararsız mı? Öldürmeye çalıştığınız duygularınız sizi delirtebilir, biliyor musunuz? O duyguların sizden ve düşmanı olan akıldan intikam alabileceğini, o aklı delirterek parçalayabileceğini hiç fark ediyor musunuz? Bu duyguları, duyguların akılla çarpışmasını, korkunç intikamını, akla uymanın her zaman akıllıca olamayacağını, şimdi siz bir hayatın basamaklarını kaybetmiş bir merdiven gibi sizi tökezleteceğini, bir boşluğa düşürebileceğini anlatmak, bu zor yerlerden geçen insanların ruhunda kabarıp duran dalgalanmaları tasvir etmek de gereksiz mi? Portakal ağaçlarını ve insan duygularını tasvir etmeyi edebiyattan ve hayattan çıkartıp atmalı mıyız? Ölmeden 2 yıl önce tasvir etmek istiyorum diyen Calvino gibi siz de ölmeden önce duygularımı yaşamak istiyorum derseniz ve geç kaldığınızı fark ederseniz ne olacak? Hiç eğlenemediğinizi düşündüğünüzde artık eğlenecek halinizin kalmadığını anlarsanız, sokağın köşesindeki bahçede duran iki portakal ağacının birbirine yaslanan dalları, aralarında turuncu yuvarlakların parladığı geniş yeşil bir yelpaze gibi açılıyorlar. Sivri uçlu yapraklarının bir ikisine güneş ışığı çarpıp onları alev dilleri gibi oynaştırıyor. Ne hayaller görüyorum ben o yapraklarda, ne hayaletler. O hayaletlerin her biri benim ihanet ettiğim duygularımdan bana kalanlar. Eksik kalmış cümlelerim, söyleyemediğim arzularım, anlatamadığım isteklerim kılıktan kılığa giriyorlar. Portakal ağacı oluyorlar, gölgeli bir sokak oluyorlar, aydınlık bir kış sabahı oluyorlar. Yararlı ve gerekli şeyler yaptım. Yaptıklarımı hiç sevmedim. Yararsız olanlar mutlu etti beni. Beni onlar eğlendirdi. Işıklı bir kış sabahı. Şimdi eve gidip uzun tasvirler yazacağım. Ağaçları ve duyguları anlatmaya uğraşacağım. Hayata ihanet ettiğim oldu ama edebiyata ihanet etmeyeceğim. Tasvirleri hep seveceğim. Sular ne güzelse. Sayfa 55. Hepimizin birbirimizi son kez gördüğümüz bir gün olacak. O günün hangisi olacağını hiç bilemeyeceğiz. Ve o gün gelecek. Koyu bir gecede beliren kara bir muhrip gibi girecek hayatımıza. Düşüncelerimizin arasındaki o belirsiz bölgede şekilsiz gölgeler gibi dolaşan, korku dolu sezgiler yıkıcı gerçeklere dönüşecek. Yüzündeki gülümsemeyi bize anı olarak bırakan biri ayrılacak bizden. Bir daha o yüzü görmeyeceğiz. Suya vuran bir ışık gibi alacakaranlıkla birlikte derinliklere çekilecek. Bir bilinmeze doğru uzaklaşacak. Bugün o günlerden biri. Dışarısı leylak kokuyor. Yeşil sivri yaprakların arasında solgun eflatun çiçek salkımları. Edebiyatın fahişeleşmiş kelimelerinden leylak, o muhteşem kokusuna rağmen öylesine çok ve öylesine hoyratça kullanılmış ki hiçbir yazar artık alay konusu olmayı göze almadan yanaşamaz bu kelimeye. Ve sabah leylak kokuyor. Eski bir dosttan bir daha görüşmemek üzere ayrılmaya giderken kederli ve serin sabah tabiatın adının söylenmesi en tehlikeli çiçeklerinden birinin kokusunu sürünmüş. Bir yazarı uğurlamaya edebiyat sınavına benzer bir kokunun içinden geçerek gidiyorum. Korkmalı mıyım leylaklardan? Leylak sözcüğünden korkmalı mıyım? Sen ne dersin Erdal? Silmeli miyim bu sözcüğü? Ama leylak kokuyor bu sabah. Ne kelimelerden, ne hayattan, ne de ölümden korkacak kadar kederliyim. İşte budur çocuğum büyümek. Ayrılıkları öğrenmektir. Zordur yazarların dostlukları. Yazarlar zordur çünkü. Sonsuz bir iyiliğe ve sonsuz bir kötülüğe açılır kapıları. Başkalarına sır olan onlara sır değildir. Birbirlerinin kötülüğe bakan yüzlerini de iyiliğe bakan yüzlerini de görürler. Kavgalarına, öfkelerine, saldırganlıklarına rağmen bütün yazarları gizli bir tarikat üyeleri gibi garip bir şekilde birbirlerine bağlayan da onların ortak sırlarıdır. O sırlar başkalarını korkutur, yazarlarsa severler sırlarını. Başkalarını korkutan bizi gülümsetir. Ve iki yazar dost olduğunda bir gün birinin diğeri için bir yazı yazmak zorunda kalacağını gizlice bilir. Ben senin için bir yazı yazıyorum Erdal. Bu beni şaşırtıyor. Nasıl duru, berrak ve güzel bir Türkçeyle yazardın. Severdin Türkçeyi. Türkçe de seni severdi. Bir yanınla ne kadar aklı başında bir adamdın, bir yanınla da düpedüz deliydin. Saatlerce tartışırdın benimle kelimeler için. Benim yazdığım eski kelimelerin yerine daha yeni, daha genç kelimeler yazmamı isterdin. Ben eski kelimeleri severdim. Onun için mi acaba kendimi senden daha yaşlı hissederdim? Onun için mi benim senin için değil de senin benim için bir yazı yazacağına inandım gizlice? Ormana bakan bahçede sanki önemsiz bir şey yapıyormuş gibi çalışma odana gidip oradan bitirdiğin yeni hikayeni getirişini, onu ciddiyetle her bir kelimenin vurgusunu yerli yerine koyarak okuyuşunu, sonra dinleyenlerin ne söyleyeceğini, sanki söyleneceklerini aldırmıyormuş gibi saklamaya çalıştığın merakla bekleyişini hatırlıyorum. Benim sana kitabımı verdikten sonra senin yüzüne bakarak beklediğim gibi. Bu mu bizi, hepimizi, bütün yazarları kardeş yapıyor Erdal? Bu zavallı ve insani zaafımız mı? Yoksa yazdığın beğenildiğinde yüzünün çizgilerinde beliren o oğlan çocuğunu hatırlatan utangaç memnuniyet mi? Bu sabah ayrılacağız ve hava leylak kokuyor. Haksızlığa uğramış bir çiçek leylak. Sırf muhteşem bir kokuya sahip olduğu için yağmalanmış, tarumar edilmiş, adı kötü yola düşmüş bir çiçek. Onu yazarlara benzetsem itiraz edecek bir şey bulurdun sanırım. Havuzun başındaki kavgalarımızı hatırlıyor musun? Hani çevremizdeki herkesin korkuyla çekilip bizi baş başa bıraktığı kavgalarımızı güzel kavga ederdik. Artık bir daha kavga etmeyeceğiz. Hayatı biliyordun, şimdi ölümü öğrendin. Ölümü öğrenip de yazamamak korkunç bir şey değil mi Erdal? Biliyorsun ama yazamıyorsun. Bir yazarın ölümündeki en acıklı yan bu olmalı. Hiç kimsenin bilmediğini bilmek ve anlatamamak. Her yazarı öldükten sonra bir sayfa yazma hakkı tanımalıydı Tanrı. Ama o da bizden daha iyi değil işte. Tanrı'nın kötü yanı hangisi sence? Hayatı yaratmış olması mı? Yoksa ölümü yaratmış olması mı? Yoksa haksızlığı yaratmış olması mı? Sana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. gerçek şaheserlerinden pek söz etmezlerdi. Niye odalarda romanı dillerden dillere dolaşmadı? Bu konuları sevmezsin. Hastalığından hoşlanmadığın gibi. En ağır ameliyatlarından eğlenceli bir seyahatten döner gibi döner ve asla geçirdiğin ameliyatlardan bahsetmezdin. Hiç hastalığından yakınmazdın. Seni ölüme götüren basamakları tırmanırken bir tek gün yüzünde bir endişe, bir korku görmedim. Ölüm karşısında duruşun yiğitçeydi gerçekten. Ve sen bunun anlaşılmasından bile utanırdın. Biraz utangaçtın. En çok da iyi yanlarından utanırdın. Biliyor musun? Bazen seni sanki çocuğummuşsun gibi hatırlıyorum. Tuhaf değil mi? Ben çırakken sen ustaydın. Benim ilk kitabımı kimse basmazken basan sendin. Sen benden öndeydin ama işte hayatın içindeki ışıkların garip yansımalarından biri bazen küçük bir çocuk gibi şefkat uyandırırdın bende. Bir keresinde beni nasıl güldürmüştün? Bir akşamüstü yayın evinde konuşuyorduk galiba. Sen dertli bir sesle benim için Yozgatlı diyorlar demiştin. İstanbullu musun aslında diye sormuştum ben de senin böyle üzüldüğünü görünce. Kırşehirliyim demiştin. Senin Yozgatlı sanıldığı için üzülen bir Kırşehirli olmana yıllarca gülmüştüm. Sonra herkese anlatmıştım bunu. Cenazende konuşacağım. Sabah leylak kokuyor. Seni edebiyatın sonsuzluğuna bırakacağız. Burada Erdal olarak kaybettiğimizin gittiği yerde Erdal Öz olarak dirilişini göreceğiz. Artık sana dokunamayacaklar. Bundan sonrası sadece sen ve kitapların. Hep özlediğin huzur. Edebiyat seni şefkatle kucaklayacak, koruyacak, bir yoklukta kaybolmana izin vermeyecek. Aynen yazdığın Türkçe gibi aydınlık bir yerde duracaksın. Bilmiyorum gittiğin yerde düzen nasıl ama sanırım Refik Halit'le bir komşuluğun olacak. Cümleleriniz ışıklı pınarlar gibi akacak çayırlarınızın arasından. Buralara bir çağlayan gibi dökülecekler. Küçük çocuklar yıkanacak o sularda. Bu dilin en güzel hallerini sizin cümlelerinizden öğrenecek. Böyle utangaç gülümseme. Artık iyi şeylerin tadını çıkarmayı öğrenmelisin. Leylak sözcüğü hakkında ne düşündüğünü hiç bilemeyeceğim değil mi? Çok güzel kokuyorlar. Getirip denizle gecenin buluştuğu yere koyduğum yüzüne ışıklar vurup vurup geçiyordu. Bu senin cümlen. Sular ne güzel seden. Bize bir karanlık gibi gözüken yerde yüzüne ışıklar vurup vurup geçiyor. Ben o ışıkları görüyorum. Başkasına sır olan bize sır değil, biliyorsun. Seni ne Tanrı'ya ne kadere emanet ederim. Seni merhameti ve şefkatiyle hep koruyacak olan edebiyata emanet ediyorum. Orada hak ettiğin güveni ve huzuru bulacaksın. Böyle utangaç gülümseme. Cenazende konuşmaya gidiyorum. Sabah leylak kokuyor. Yüzüne ışıklar vuruyor Erdal. Sen benim kederimi aldırma. Ayrım sonu, sayfa 61.